Ayrım 27. Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 303. İlk kebabın da bu çöp işine borçluydu Mahmut. O gün sabahın erken saatlerinde çıkamamıştı işe. Çocuk uykusunun derinliğine dalmış, anası da kıyamamıştı uyandırmayı. Gündüz vakti, büyük çarşıdaki kebapçılardan birinin önündeki çöpleri karıştırırken, birden kebap kokusu çöp kokusunu bastırmıştı. Bir an durmuş, çuvalını yere bırakmış, burnunu kebapçının açık kalmış kapısından yana döndürmüş, gözleri yarı yumulu, kokuyu uzun uzun, sindire sindire içine çekmişti. Çok aç değildi. Annesi ekmeğini soğanını yedirmişti sabahtan. Ama bu koku insanı baştan çıkarır, dinden imandan eder. 10 somun ekmek de yemiş olsan dayanamazsın. Küçük diye bir ses duymuştu hemen arkasından. Bir el omzuna dokunmuştu. Ödü kopmuştu Mahmut'un. Ya toplayıp götürürse zabıta, şehre yabancılar ya da devlet geldiğinde görünür yerlerdeki dilencileri, mendil satan çocukları, çöp adamlarını toplar, merkeze götürürlerdi. Korkmuş, öylece kala kalmıştı yerinde. Gel bir kebap yiyelim demişti adam. Yok, istemem diye mırıldanmıştı kaçmaya hazır. Gel korkma diye üstelemişti adam. Ben de senin yaşındayken kebabı çok severdim. Paramız yoktu, yiyemezdim. Benim de çok canım çekti. Güzel kokuyor köpoğlusu kebap. Hadi nazlanma. Dönüp adama bakmaya cesaret etmişti sonunda. Orta yaşlıydı, şehirliydi besbelli. Konuşuşuna bakılırsa buralardan değildi. Büyük şehirden gelenler gibi konuşuyordu. Yalan söylüyor. Beni kırmamak, eksiklendirmemek için yalan söylüyor. Parası olmayanlardan, çocukluğunda kebap yiyememiş olanlardan değil bu adam diye düşünmüştü. Sen de çöp toplar mıydın o zamanlar diye sormuştu çocuk aklıyla adamı sınamak için. Hayır, çöp toplamadım, başka işlerde çalıştım. Ama kebap kokusunu bilirim demişti gülümseyerek. Sonra da itiraz etmesine olanak vermeden kolundan tutup kebapçıdan içeri sokmuştu. Kendi kendine gülümsedi, önünde durduğu kebapçının kapısına doğru yöneldi Mahmut. Yiyeceğim olan şu kebabı, tamam, yazarın bıraktığı parayı idareli kullanıyorum. Zelal'in iyileşmesine saklıyorum. Ama bir porsiyon kebap yeme hakkım da var artık. Kebapçıya ikinci kez babası götürmüştü. Üniversite sınavlarını kazandığını haber verdiği zaman, hak ettim bunu. Baba ol, gidip bir kebap çekelim, üstüne de bir baklava. Doktor çıkınca babanı, ananı, hepimizi kebap yemeye götürürsün ilk maaşına demişti babası. Masraf olmasın diye tek porsiyonla yetindiğini hatırlıyor. Dershane parası, üniversiteye giriş harcı, üstbaş, bir tanıdığın yanında kalacak olsa da az buçuk açlık, hepsi çöp toplama işinden, babasının her sabah beklediği, işçi pazarında talihi yaver giderse bulduğu inşaat işçiliğinden, taş işçiliğinden, anasının belediyede bulduğu temizlik, çamaşır işinden, lisede okurken geceleri çalıştığı otelden aldığı 3 kuruştan çıkacaktı. Bir de kebap parası eklenirse, o günü ne zaman hatırlasa bir kor düşerdi içine. Babasının erken yaşlanmış, yorgun yüzündeki başarmışlık sevinci, oğlunu yüksek okullara gönderebilmenin mutluluğu ve umut. Oğlum adam olacak, oğlum dağlara çıkmayacak, hekim olacak, hasta bakacak, para kazanacak. Kendi yüreğindeki hafiflik, babasının hayallerini gerçekleştirmiş olmanın, iyi evlat olmanın gururu, yırttım galiba duygusu, sonra hayatının 3. kebabını yemeye karar verdi. Kararlı adımlarla önünde durduğu kebapçının kapısına yöneldi. Burası hemen yanındaki Dersim kebap evinden ve Urfa kebapçısından çok daha küçük, birkaç masalık, iddiasız bir yerdi. Böyle küçük yerler hem daha özenli olur hem daha ucuz diye düşündü, memnun oldu. Dipte ocağa yakın masada 2 adam başlarını tabaklarından kaldırmadan, hiç konuşmadan aceleyle yemek yiyorlardı. Kokuya boğulmamak için girişin hemen yanındaki masaya oturdu. Adana mı Urfa mı diye sordu ortada dolanan kavruk çocuk. Öğledeki fark ne diye sormaya çekindi. Adana olsun dedi. Bir de ayran yanına. Bir yandan ocağın ısısı, öte yandan yaz sıcağı. Tabanda dönüp duran vantilatöre rağmen içerisi bunaltıcıydı. Kapı ardına kadar açıktı ama dışarıdan serinlik yerine alev giriyordu sanki. Neyse ki garson çocuğun masanın üstüne bıraktığı pet şişelerdeki su buz gibiydi. Üst üste 2 bardak doldurup kana kana içti. Kebabını beklerken soğuk suyun sağaltıcı etkisiyle rahatladı, gevşedi. Kapının önden gelen geçeni seyretmeye verdi kendini. Zelal bir düzelse, bir ayağa kalksa hele, onlar da böyle kol kola gezerlerdi şehirde. Bir kafede otururlardı, hani o kaldırıma masa çıkaran, etrafı çiçek saksılarıyla çevrili kalabalık, şık yerlerden birinde. Dondurma yerler, çay içerlerdi, konuşurlardı cıvıl cıvıl. Kebapçının yamağı, oturduğu masanın hemen karşı köşesini, kapının sağ yanındaki duvara yerleştirilmiş küçük televizyonu açtı. Maçların sonuçlarını alalım. Şerefsizler yine bizim takıma yamuk yaptılar. Küme düşüyoruz dedi hırsla. Kim kime yamuk yapmış, şerefsizler kim ilgilenmedi Mahmut. Çocuk kebabını getirdiğinde televizyon haberleri geçmişti. Bir son dakika haberi. Bölücü terör sahil kentlerimizi vuruyor. Turizm mevsiminin gelmesiyle birlikte terör denize indi. Uzaktan kumandalı bomba ile yapılan menfur saldırıda ikisi yabancı 3 ölü, 2 ağır, çok sayıda hafif yaralı var. Yerel muhabirlerimizden gelen son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlk görüntüleri çocuklara seyrettirilmemesi ricasıyla ve yer yer kamufle edilmiş olarak ekrana getiriyoruz. Yerlerde yatan uzuvları, kopmuş bedenler, bedenlerden ayrılmış uzuvlar. Görüntünün dehşetini saklayamayan flulaştırma gayreti. Yaralıların feryatları, inlemeleri. Sıcak asfalta yayılan, çevredeki Akdeniz bitkilerine sıçramış kan. Dört yana koşuşturan, şaşkın, çaresiz, dehşet içinde insanlar. Yanan bir minibüs. Kan, alev, kan, ölüm, acı, kan, kan. Kebapçı çocuk bir şerefsizler daha salladı. Halkın eline vereceksin bunları, o saat parçalarlar. Ah ulan ah, şimdi orada olmak vardı, o şerefsizlerin peşine bir düşerdim ki. Ta derinden ürperdi Mahmut. O sıcakta soğuk bir ter bastırdı sırtına, boynuna. Gömleğinin bir düğmesini daha açtı. Televizyon dış haberlere geçmişti. Güzel kadın sunucu, gamzelerini ortaya çıkaran bir yüz kasılmasıyla şimdi de dünyadan haberleri aktarıyordu. Irak'ta dün bir Şii türbiyesine düzenlenen intihar saldırısının ardından Sünnilerin öğle namazı kıldıkları bir camiye yapılan bombalı saldırıda en az 19 ölü, çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Hemen ardından İsrail'de okuldan çıkmış küçük öğrencilerin beklediği bir otobüs durağına yönelen intihar saldırısı haberi. 3 küçük öğrenci olay yerinde yaşamını yitirirken ondan fazla ağır yaralı olduğu ilk gelen haberler arasında. Saldırıyı Hamas üstlendi. Lübnan'da da kan durmuyor sayın izleyiciler. Lübnan dün gece yeni bir suikast haberiyle çalkalandı. Kapa şunu diye bağırdı. Kendisi şunu duyup irkildi. Arka masada oturan adamlardan biri bıktık yahu kapa gerçekten de dedi Mahmut'a arka çıkarak. Çocuk bu defa kime yöneldiği belli olmayan bir şerefsizler daha fırlattı ortaya. Dünyanın çivisi çıktı abiler. Ulan bunları elime vereceksiniz. Yok mu ya? Allah yarattı demem. Bizdekileri de sallandıracaksın. Bire kadar kıracaksın ulan. Teröristmiş, köylüymüş ayırmayacaksın. Bu şerefsizlerin hepsi aynıdır abi. Yeter dedi Mahmut bu defa sakin ama kararlı bir sesle. Kafamız zaten bozuk. Bu sıcakta bir de seni dinlemeyelim. Yamağın ileri gittiğini fark eden kebapçı duruma el koydu. Sus ulan kafa ütüleme. Herkesin öfkesi burnunda zaten. Mahmut önünde duran tabağa baktı. Şişe takılmış uzun uzun köfteler, soğan piyazı, şehriyeli pilav hepsi midesini bulandırdı. Yiyesi yoktu hiç. Sanki boğazına bir kaya oturmuş, yemek borusunda, nefes borusunda tıkamıştı. Plastik şişeden bir bardak daha su doldurdu, yudum yudum içti. Hayır, kendini ne kadar zorlasa yiyemeyecekti. Hayatının üçüncü kebabı kısmet değilmiş demek ki. Tam hesabı ver de kalkayım diye seslenecekken, gözü kapıdan giren adama takıldı. Ya tanıdık biri ya da bir tanıdığa benzettim. Sanki yakınlarda görmüş gibiyim. Soğuk ter geri geldi, bütün vücudunu bastı. Hastaneye gitmek için caddeye inerken otobüs durağında bekleyen o iki yabancı geldi nedense aklına. Kısırılmış bir hayvan korkusuyla titredi. Adam kebapçıyı kuş gözleriyle saniyede taradı. Sonra duraksamadan dosdoğru Mahmut'un oturduğu masaya yürüdü. Karşısındaki iskemleyi çekti, teklifsizce oturdu. Ne haber Heval? Ne haber mazlum yoldaş dedi. Yıllar sonra tertibine rastlamış eski bir dost gibi. Kod adı Mazlum. Güzel bir at. Alçak gönüllü, sevecen. Şunun şurası 2 ay olmadı daha mazlum olmaktan çıkıp kendi adına döneli. Mahmut olalı. Neredeyse unutmuştum. İnsan unutmak istediğini siliyor belleğinden. Benzettin kardeş diyor. Mazlum değil, Mahmut'um. Vakit kazanmaya, adamın kimin nesi olduğunu çıkarmaya çalışıyor. Fark etmez. Ha Mazlum ha Mahmut. Bizim için birdir. Sen sen olduktan sonra. Garsona sesleniyor, kendinden emin bir sesle. Oğlum, bana 1,5 kurfa, bir de kola ver. Mahmut'un önündeki tabağa bakıyor. Yememişsin, iştahım mı kaçtı? Mahmut susuyor. İştahım kaçtı, televizyon kaçırdı iştahımı. Üstüne de sen gelip çöktün karşıma diyemiyor. Kalkar gibi yapacak oluyor, adam pençe gibi elini dizine koyup engelliyor. Hele bise, mehin, duse, güise, ne kiriye, matu, kudere ve dici. Dur bakalım hele. Daha 2 çift laf etmeden nereye? Kürtçe konuştuklarını ilk o zaman fark ediyor Mahmut. Kod adını bildiğine göre örgütten olmalı. Demek ki peşimdelerdi. Yok hayır, bir rastlantıdır olsa olsa. O kadar önemli biri değildim ki peşimi adam salsınlar. Kimsenin peşine adam saldıkları yok diyorlar. Gönüllülük esas değil midir bizim işlerde? Yine de korkusu, tedirginliği sezilmesin diye çatalını tabağında gezdiriyor. Küçük bir parça alıp ağzına atıyor. Kebap soğumuş. Bu sıcakta yağları donmuş, kusacak gibi oluyor. Yaradan'a sığınıp soruyor. Nereden tanışıyoruz, okuldan falan mı? Bizim oralardansın belli. Eh, bir çeşit hokus sayılır. Adamın kendisiyle, kedinin fareyle oynar gibi oynadığını, bundan keyif aldığını hissediyor. Öfkesi kabarmaya başlıyor. Çıkaramadım diyor sinirli tiz bir sesle. Yanlış adrestesin besbelli. İşim var, oyalanacak vaktim yok. Hadi bana müsaade. Kardeş, benim hesabı getir hemen. Otur diyor adam alçak sesle. Oyun oynama. Bir bacağını masanın altından dümdüz uzatmış Mahmut'un ayağına hafifçe basıyor. Kıvrık duran öteki bacağının hemen üstünde sağ kalçasının hizasındaki silahını okşadığını fark ediyor Mahmut. Ne istiyorsun benden diye soruyor bu defa Türkçe. Küçük bir iş. Kazasız belasız halledersen sonrasında yavuklunla birlikte istediğin gibi yaşarsın. İstediğin yere gidersin. Paşeli gel. Dergis diye. İksve tu çaba diksvezi. Tuje vesa biji. Donup kalıyor Mahmut. Hani iliklerine kadar denir ya. İşte tam öyle. Yavuklun dedi adam. Demek ki her şeyi biliyor. Kod adını, kaçtığını falan bilmesi önemli değil. Zelali biliyor. Demek ki izlemişler. Kim? Devlet işi olsa devlet kuşkulanır ya da ihbar gelir. İzler, önemli biriysen yakalar. Kızla mızla ilgilenmez. Örgüt mü? Örgütü biliyor besbelli. Mazlum adını atıp da tutmadı ya. Örgüt olabileceğini pek aklı yatmıyor. Hevallar birbirini tanımasalar da sezerler. Bir duruştur, bir oturuş, bir değiş, bir ses tonu. Yine de %100 bilinmez. %100 emin olunmaz tabii. Son yıllarda eski birliği bütünlüğü yok kadroların. Önderlik kafanın karıştığını, netleşme sorunun olduğunu biliyordu. Kafası bir kez karıştı mı insanın, öteki tarafa geçmesi an meselesidir. Kaçman beklenmedik bir şey değildi. Hiçbir yerden kaçmadım ben. Vuruştum, yaralandım, kolum hala sakat. Yaralı halde yuvarlandım bayırdan aşağı. Dönemezdim, dönsem de hevalları bulamazdım. Yaralı kaldığım yerde kimse aramaya da gelmedi beni. Laflar ağzından çıkar çıkmaz, affedilmez bir hata yaptığını anlıyor. Mazlum olmadığında diretebilirdi. Adam doğrudan tanımıyordu kendisini besbelli. Otobüs durağında bekleyen öteki adam örgütten olmalıydı ya da bir itirafçı. Öyle bir iş yaptım ki kendime, öyle bir enayilik yaptım ki yeminli düşmanım yapmaz. Düzeltecek yanı da yok, tek yapabileceğim vurulmayı da göze alıp kaçmak. Güzel hikaye, yer yerde doğru belki ama inandırıcı değil. Aslında böyle durumlarda sağ komazlar adamı, sen daha iyi bilirsin. Ama bildiğimiz kadarıyla devlete teslim olmadın, itirafçı falan da olmadın. Bu yüzden son bir fırsat var önünde. Kullanman senin hayrına olur. Son bir fırsat var önümde. Okuyup doktor olmak bir fırsattı, olmadı. Dağlar fırsattı, olmadı. Kaçmak, Zelal'le yeni bir hayat kurmak fırsattı, olmadı. Zelal'in vurulması, yazara rastlamak fırsattı, o da olmadı görünüşe göre. Şimdi yine son bir fırsat varmış önümde. Kendini ispatlaman için son fırsat, bir çeşit öz eleştiri. Sözle değil, uygulamayla vereceğin bir öz eleştiri. Önderlik senin hala kurtarılabilir bir unsur olduğunu düşünüyor. Unsur ha? Unsur üzerine çarpı çekilenler için, artık yoldaş sayılmayanlar, ilk fırsatta yok edilecekler için kullanılan bir sözcüktür. Unsurun kurtuluşu mu olurmuş? Bütün çıkışları tutulmuş, bir pusuda şimdi. Umarsız ve çaresiz. Bitkinlik çöküyor üzerine. Direnme gücü yok. Meraktan soruyor. Ne zamandır izimdesiniz? Ben bilmem, bana devrettiler işi. Aslında birileri kızı izliyorlardı namus davası için. Kızın abisi daha kadrolarındanmış, itirafçı olmuş. İş karışık anlayacağın, örgüt senin peşinde, abisi kızın peşinde, devlet herkesin peşinde. Hikaye bu. Ben artık istemiyorum, diyor umutsuzca. Uzak bir yerde, kendi halimde yaşamak istiyorum. De ki gözüm korktu, yumuşakmışım, daha çıkacak adam değilmişim. Sen de dedin ya, ne itirafçı oldum, ne ihanet ettim. Ayrılıp kendi yoluma gitmek istiyorum, hepsi bu kadar. Yok, o kadar kolay değil. Giriş bedava, çıkış parayla dememişler miydi sana işin başında? Pantolonunun üstünden göstere göstere silahını okşadığını fark ediyor. İşin başında diyorsan, işin başında söylenenler de yapılanlar da farklıydı. Üstelik giriş bedava falan değildi. Ağırdı bedeli, yaşam bedeli neydi? Birden kalksa, atik davranıp iskemleyi herifin üstüne atsa, kapıdan çıkıp kaçsa, silah kullanır mı? Etraf insan dolu. Kebapçının önündeki sokak kalabalık, cesaret edebilir mi? Son bir umutla, vakit kazanmak için biraz da meraktan soruyor. Ne yapmamı istiyorsun? Sorar sormaz pişman oluyor. Pazarlığa oturdum bile, bundan yararlanacak. Yabancısı olmadığım bir iş, küçük bir patlama, riski hemen hemen yok, uzaktan kumandalı. Adama bakıyor, hiç görmediği biri ama tanıyor sanki. Hayır, dağdan değil, bundan emin. Nereden? Çıkaramıyor. Yabancısı olmadığım bir iş mi dedi. Tam da içeriden olsaydı bu türlü işlere yabancı olduğumu bilirdi. Üstelik böyle şehir eylemleri için kadro kıtlığı mı var? Ne zamandır zorlama ile oluyor bu işler? Ben dağı bilirim diyor. Şehirde eylem koymadım hiç. Üstelik birebir vuruşmadıkça masum insanları öldürmeye aklım ermez. Kes diyor adam buyurgan ve düşmanca bir sesle. İş teklifi almış manken kız gibi pazarlık ediyorsun. Bu iş yapılacak. Önderliğin talimatı var. Son zamanlarda ateşkes falan ayağına şehirler boş bırakıldı. Ateşkes oldu da ne oldu? TC operasyon üstüne operasyon koyuyor. Zaten ikide bir de bildiriler yayınlayan şu işgüzar aydınlardan başka ateşkese, barışa inanan yok. Bizden de ara sıra çıkıyor işbirlikçi yavşaklar. Yok barışçı çözüm, yok silahları gömmek, yok kardeşlik söylemi. Ateşkes yapıyorsun, gelip bombalıyor, gelip tavşan gibi avlıyor mağaralarda, halka eza cefa cabası. Boylarını ölçüsüne alıyorlar barış inekleri. Küçük bir patlama, riski de yok gibi, uzaktan. Ya intihar saldırısı önerselerdi? Hayır derdim yekten, yapmazdım. Kafasından geçenleri okumuş gibi sürdürüyor adam. Bak intihar saldırısı demiyor örgüt. Kadrolarının canını korumak için önlem alıyor. Uzaktan bir düğmeye basıyorsun, telefonu tuşluyorsun, tık, işte bu kadar. Ekrandaki görüntüler, ölüler, yaralılar, çocuk ölüler, çocuk yaralılar, kadın, erkek, genç yaşta ölüler. Dağılmış bedenler, kopmuş bacaklar, kollar, kan, kan, kan. Kadroların canını korumak için canlı bomba değil, uzaktan kumanda kullanan örgüt. Kadroların canı, önderliğin canı, komutanların canı, insanların canı. Yazarın dağılan parçalarının tümünü bulamadık bile dediği gelinin canı. Sakatlanmış, kaçıp gitmiş oğlunun canı. Ne yaptım ben, neler düşündüm, neyi hesap ettim bir saniye önce? Ya intihar saldırısı önerselerdi diye geçmedi mi aklımdan? Tartmadım mı getirisini götürüsünü? Demek ki razıydım ötekine. Adamın düğmeye basıyorsun, tık o kadar dediğini. İntihar saldırısında davaya inanç vardır, fedakarlık vardır. Kendini de kurban edebilecek kadar derin bir inanç. Canı bahasına fedakarlık. Tıkta sadece başkalarını öldürürsün, masum olanı. Toplamda bir ölü fazla, bir ölü eksik çıkar, bütün fark bu. Ama o eksik ya da fazla can kendi canındır, kendi biricik canın, biricik hayatın. Garson ötekinin kebabını getiriyor. Üstüne şöyle bol salça kat, tereyağlı ha, diyor adam. Çocuk salçayla gelene kadar susuyorlar. Tabağıyla getirdiği sıcak salçayı adamın tabağına dökmek istersen, bir parçası masaya akıyor. Örtüsüz, beyaz formika masanın üstünde pıhtılaşmış koyu bir kan lekesi yayılıyor. Gözlerini kana dikmiş Mahmut. Leke büyüyor, büyüyor, bütün masayı, yeri göğü kaplıyor. Köşedeki televizyonun ekranından oluk oluk akıyor, karşısındaki adamın yüzünden akıyor. Ayakları kana değiyor, kan yükseliyor, boğazına kadar çıkıyor, kanda boğulacak. Adamın sesiyle kendine geliyor. Garson çocuk üstüne eğilmiş, yüzüne kolonya döküyor, su içirmeye çalışıyor. Su yüzüne, göğsüne yayılmış, gömleği ıslanmış, burnunda salça ile kolonya karışımı, yoğun bir koku, içi bulanıyor. Bir şey yok diyor adam, Türkçe. Zaten biraz hastaydı arkadaş, bak kebabını bile yiyemedi. Bir de sıcak bindi üstüne. Bir şey yok, geçti. Biraz kendine gelsin, evine götürürüm. Göğsü sıkılıyor Mahmut'un. Masanın üstüne dikiyor gözlerini. Ufacık bir kızıl leke bile yok masada. Kirli, beyaz formikanın üstünde sadece bıçak izi ince çizikler. Garson çocuk hemen silmiş olmalı lekeyi. Karabasan gördüm. Ne kan var, ne de yabancı. Ama yabancı orada, karşısında. Sırıtıyor ya da gülümsüyor. Yoruma bağlı. Kana dayanamıyor musun yoksa derken sesi alaylı değil, düşmanca hiç değil. Susuyor Mahmut. Dayanabildiğimi sanırdım. Belki de dayanamıyorum artık. Adam vazgeçer belki, belki bırakır gider. Çok kan var diyor bütün gücünü toplayıp. Dünyada çok kan var, çok acı var. Haklısın, dayanamıyorum. Peşimi bırakın. Her kimsen bırak peşimi. Ortadan kaybolurum. Kimseye zararım dokunmaz. Ne devlete, ne örgüte, ne hevallara. Dokunmadı da zaten. Gördünüz. Hain değilim ben. Amma da yumuşakmışsın ha. Böylelerini neden alırlar ki örgüte, hele de dağ kadrosuna. Her neyse, benim işim değil. Kendini topla, biraz su iç. Hain de olmaz, hain olunur. Davayı, önderliği, hele de akan kanı sorgulamaya başladın mı ifla etmezsin. Kan dökülür, sorgulanmaz. Biraz kendine geldiysen kalkalım. Burada fazla kaldık, aleme film olduk. Kalkacak gücü yok, sandalyeye dayanıyor. Adam köşede hesabı ödüyor. Başı dönmese, hali olsa, kapıdan koşarak çıkıp kalabalığa karışması an meselesi. Yine de bir hamle yapıyor. Yere yığılmamak için kapının kenarına dayanıyor. Adam yetişip sanki arkadaşıymış, ağabeyiymiş gibi kolundan tutuyor. kendine geleceğin sakin bir yere gidelim. Yürürlerken, taksiye binerken, açık çay bahçelerinin olduğu büyük bir parka girerken adama yaslanıyor. Sanki damarlarındaki bütün kan çekilmiş, adım atarken dizleri titriyor. 3 yarı yıllık fakir tıp dağarcığını karıştırıyor. Yorgunluk, gerginlik, sinir, tansiyonum düşmüş olabilir. Yara görünüşte iyileşti ama içten içe bir iltihaplanma, kanama olabilir. Demir eksikliği, kansızlık, benimde bir şey, hepsi olabilir. Bütün bunlar kebap uğruna geldi başıma. Ömür boyu kebap yiyemem artık. Ortasında fıskiyeli havuz olan, yeşil bitkilerle çevrili çay bahçesinde havuzun hemen kenarına oturuyorlar. Adam çay ısmarlıyor. Arkadaşa bir tane nane limon yapıver oğlum. Nanesi limonu bol olsun, ilaç niyetine. Arkadaş biraz rahatsız. Şu halime bak, dayak yemiş, silmiş bir küçük oğlan gibiyim. Celladıma sığınmışım, aman diliyorum neredeyse. Yavaş yavaş kendine gelir gibi oluyor. Nane limondan bir yudum alıyor, iyi geliyor. Sıcak fena vurdu diyor, sonra nedense yalan söylüyor. Daha önce de bir porsiyon kebap yemiştim, ağır gelmiş olmalı bu sıcakta. Ağır gelmiştir. Ağır gelenin ne olduğunu, bu gündelik sıradan konuşmaların ardındaki ölümcül gerçeği ikisi de biliyor. Halkımıza yapılanlar da ağır geldi, esaret de, zulüm de ağır geldi. Ağır gelmeseydi bunca insan, genç yaşlı, kadın erkek niye çıksın ki dağlara? Sen de çıkmazdın, ben de. Kim ister ölmeyi, öldürmeyi? Savaş bitmedi, her alanda devam ediyor. Örgütün sana ihtiyacı var, senin de örgüte. En azından kendini kendi gözünde temize çıkarmak için. Ne diyor önderlik? Örgütün onuru sizin onurunuzdur. Onurunuzu yitirdiniz mi hiç olursunuz, yerlerde sürünürsünüz. Ezberindeki eski söylem, kulağa hoş gelen, ruhu okşayan, militanı yüreklendiren, güçlendiren sözler. İnanarak söylendiğinde insanı yücelten, insan olduğunu hatırlatan sözler. Hepsi de doğru. Durup dururken çıkar mı bunca insan dağlara? Nutuklar, vaatler, efsaneleşen gerilla hikayeleri. Yeter mi bunca insanı yerinden, ailesinden, okulundan koparıp ölümle bitecek bir maceraya sürüklemeye? Dediklerinin hepsi doğru adamın. Doğru da bir iğretilik var konuşmasında. Laflar yerli yerinde ama bir şey, ney, oturmuyor sanki. Önündeki çayı karıştırıp duruyor. Çay kaşığının cam bardakta çıkardığı çıngırak seslerini dinliyor. Artık içinde ne dehşet, ne korku, ne de kıstırılmış duygusu, garip bir dinginlik, koyu bir keder, yaptıklarından değil, yaşamaktan duyduğu tuhaf bir pişmanlık var. 27. ayrımın sonu, sayfa 313.